Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 11 Murdat 1401, Hicri Kameri 4 Muharrem 1444 ve Miladi 2 Ağustos 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Durapçı ile Türkiye'de seçim gündemi üzerine yapılan röportajın ikinci bölümü, İran basında seçmeler, Aşura kıyamında hür olmanın konumu ve Nur'a giden yol isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameley.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, müzakere masasında Amerika'ya taviz vermeyeceklerini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vandi, karşı taraflar nükleer anlaşma yükümlülüklerine dönerse İran'da döner dedi. Cumhurbaşkanı Reisi Birleşmiş Milletler toplantısına katılacaktır. Savunma Bakanı İran savunma kazanımlarının büyük fuarı düzenleneceğini belirtti. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki yasa dışı operasyonu devam ediyor. Ve Nancy Pelosi, 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indiği için Su-35'leri Tayvan Boğazı'na yöneltti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlik sırasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak gündemi değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçtiğimiz haftalarda yeni bir müzakere aşamasına hazırlanırken Amerikan tarafı bir anda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın müzakere masasında imtiyaz almak amacıyla bir karar tasarısı önerdi dedi. Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de bu hafta bir girişimde bulundu ve tüm taraflara İran 4+1 ve Amerika'ya bir metin gönderdi. Biz başkentlerde bu metni inceliyoruz ve müzakere masasına toplanma konusunda hemfikiriz. Bu arada dün Amerika tarafından 6 firma ve bir gemiye yeni bir yaptırım kararın yayınlandığını gördük ifadesine kullandı. Dışişleri Bakanı Amerika'nın bu eylemine misilleme olarak dün geceden itibaren yüzlerce yeni nesil santrifüje gaz enjekte etmeye karar verdiklerini ifade etti. Amerikalılara seslenen Emir Abdullahyan, Amerikalılar bu tür eylemlerle müzakere masasında onlara taviz vereceğimizi düşünmesin. Onlar aşure taleplerinden vazgeçmeli. Biz mantık ve müzakereden yanayız ve güçlü bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz. Ancak Amerikan tarafı bu yolda devam etmek istiyorsa asla boş durmayacağız ifadelerinde bulundu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi karşı tarafların nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine geri dönmesi halinde İran İslam Cumhuriyeti'nde döneceğini belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın nükleer enerji çalışmalarındaki son duruma ilişkin El Meyadin televizyon kanalına değerlendirmede bulundu. Kemalvendi, yüzlerce gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve bunlara gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini duyurarak, İslami Şura Meclisi kararı ve İran milletinin ulusal çıkarlarını koruma doğrultusunda 1000 adet IR-6 santrifüjün devreye sokulması ve bu cihazlara gaz enjeksiyon çalışmalarının dünden itibaren başladığını söyledi. Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da bu konuda bilgilendirildiğini ifade etti. Kemalvendi bu adımın yaptırımların kaldırılması, İran'ın çıkarlarının korunması ve ülkenin ihtiyaç seviyesi olan 190 bin suluk zenginleşme seviyesine ulaşılması için İran'da çıkarılan stratejik eylem yasasının uygulanması doğrultusunda atıldığını söyledi. Kemalvendi 500 adet IR-6 santrifüjün devreye alınmasının 10 ila 15 gün sürdüğünü kaydetti.
Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zhao Lixian, İran'ın Amerika'ya nükleer müzakereye sürecinde iyi niyetini göstermek için yeni fırsat verdiği ile ilgili Amerika, İran nükleer meselesinde krize neden olduğu için İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı adlı yanlış politikasını tamamen değiştirmelidir, dedi. Düzenlediği basın toplantısında Çin'in Phoenix kanalı muhabirinin sorusu ile ilgili olarak İran'ın Amerika'ya nükleer müzakere sürecinde iyi niyetini göstermek için yeni fırsat verdiğine değinirken, nükleer anlaşmanın canlandırılması müzakereleri kritik evrededir. Taraflar diyalog için taahhütlerine uymalı ve kalan önemli konularla ilgili görüş birliğine varmak için diplomatik çabalarını sürdürmelidir yanıtını verdi. Çinli sözcü, Amerika, İran nükleer meselesinde krize neden olduğu için İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı adlı yanlış politikasını tamamen değiştirmeli ve İran'ın meşru ve mantıklı taleplerini dikkatli almalıdır. Böylece yakın gelecekte sonuca ulaşmak için müzakere yolu kolaylaşacak, diye ekledi.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehrami, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılacağını duyurdu. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehrami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi. Bahadiri Cehrami, Cumhurbaşkanı Reisi'nin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna bunun için ön hazırlıklar yapılmıştır yanıtını verdi. İran'ın Afganistan'la su meselesi konusunda yaptığı eylemler hakkında Cehrami, müzakerelerde Afgan tarafı İran'ın anlaşmaya dayanan hakkını kabul ediyor. İran'da mevcut bazı teknik sorunları ciddiyetle takip etmektedir ifadesini kullandı. Cehrami, İran Enerji Bakanı'nın su meselesini görüşmek üzere yakında Afganistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.
İran Yargı Erkek Başkanı Hücret-i İslam Gulam Hüseyin Mohseneci, bugün İslam İnsan Hakları Ödülü etkinliğinde yaptığı konuşmada, insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin icraatını eleştirdi. Muhsen Ejey, Batı'nın yalancı insan hakları savunucularından insanlığı doğru dürüst şekilde tanımlamadığına işaretle Siyonist gasıpların Filistin topraklarını işgal etmesi ve Filistinlileri esir alıp kamplara götürmesini, saldırganların mazlum Yemen halkına Batılıların yardımı ile abluka uyguladığına dikkat çekip bu ülkeleri eleştirdi. İnsan haklarından sözde savunucularından bağımsız ülkeler ve insan haklarını destekleyenlere yönelik en ağır yaptırım ve baskı uyguladığına dikkat çeken Ejey, İran İslam Cumhuriyeti'ne insan hakları görünü tescil ettiği için teşekkür ederek İslam'ın barış ve uzlaşmaya büyük değer verdiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Mısır ve Ürdün yönetimlerine son sıralarda ülkede etkili olan sel nedeniyle gönderdikleri taze mesajlarından dolayı teşekkür etti. Son günlerde İran'ın birçok noktasında şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi ağır can ve mal kaybına yol açtı. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti, Mısır ve Ürdün başta olmak üzere birçok ülke sel felaketi dolayısıyla İran halkı ve hükümetinin acılarını paylaştı. İran Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Muhammed Sadık Fazli yaptığı açıklamada Mısır ve Ürdün yetkililerinin mesajlarına Twitter hesabı üzerinden yanıt vererek İran, Mısır ve Ürdün'ün bölgenin kadim medeniyetlerinden olarak birçok kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı milletler arasındaki ilişkilerin tarihi kökene işaretle İslam ümmetinin yücelmesinin tüm bölgesel aktörlerin işbirliği, diyaloğu ve karşılıklı sevgilerine bağlı olduğunu vurguladı.
Suriye yönetimi İran halkı ve hükümetinin acılarını paylaşıp sel felaketinde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyerek İran İslam Cumhuriyeti'ne bu tür sorunları aşma kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada İran'ın birçok kent ve köyünde etkili olan ve can ve mal kaybına yol açan sel olayıyla ilgili acı havalda konusunda İran İslam Cumhuriyeti ile dayanışma içinde olduğunu deklare etti. İran halkı ve hükümeti ve acılı ailelere başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dileyen Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrıca Şam'ın İran halkı ve hükümetinin bu acı verici felaketin üstesinden geleceğine inandığını belirtti. İran'da son günlerde etkili olan sel felaketi onlarca ölüme ve ağır mal kaybına yol açmıştır.
Savunma Bakanı General Muhammed Rıza Ashtiani yakın bir tarihte İran Savunma Kazanımları Büyük Fuarı'nın düzenleneceğini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Savunma Bakanlığı'nın bilgi tabanlı üretim ve ekonomideki kabiliyetleri fuarı açılış töreninde konuşan General Ashtiani, Savunma Bakanlığı'nın İran'ın savunma ve sanayi gücünün üretilip geliştirilmesi sorumluluğunu taşıdığını ifade ederek, bu doğrultuda ülke sanayisinin ilerletilmesi adına sivil alanlardaki üretimlerden yararlanacağız dedi. Bugünkü fuarda göreceği çıkan ürünlerin çeşitli alanlarda 1100 ürünü geçtiğini kaydeden General Ashtiani, bu çerçevede endüstriyel potansiyel ve imkanlarla gücümüzü arttırmaya çalışıyoruz değerlendirmesini yaptı. Ürünleri yerleştirme ve ülke sektörleri arasında bilimsel alışverişi arttırma hedefini düstur edindiklerinin altını çizen General Ashtiani, şu an 5000'i aşkın bilgi tabanlı firmayla işbirliği içerisindeyiz. Yakın bir tarihte ise İran Savunma Kazanımları Büyük Fuarı'nın düzenleneceğini şimdiden belirtmek isterim diye konuştu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 9350 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.134'e, vaka sayısı 7.410.075'e çıktı. COVID-19 hastalarından 1313'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.084.659'u ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye güvenlik güçlerince 2 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu ülke güvenlik güçleri Eren 27 kuşatması operasyonu çerçevesinde Siirt ilinin Pervari ilçesinde 2 PKK üyesini etkisiz hale getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara'nın terör listesinde yer alan PKK'ya karşı yurt içi ve dışında operasyonlar düzenlemekte. Türkiye güçlerinin Suriye ve Irak'taki operasyonları ve askeri varlığı ancak bu komşu ülkelerin tepki ve itirazlarına sebebiyet vermiştir.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 5 PKK üyesi öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK ile mücadele bahanesiyle başlattığı operasyon devam ediyor. Türk güçleri Şam'ın itirazlarına rağmen yeni operasyonda 5 PKK üyesine Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin Türk askerlerine saldırmaya çalışırken hedef alındığı vurgulandı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı ülkede maymun çiçeği hastalığına yakalanan hasta sayısının 5'i çıktığını duyurdu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada maymun çiçeğine yakalanan hastalardan 4'ünün tedavilerinin tamamlandığını, 5. hastanın tedavi sürecinin devam ettiğini kaydetti. Koca maymun çiçeği vakasının hangi şehir ve bölgelerde tespit edildiğine değinmedi. Maymun çiçeği hastalığı ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bel ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlarıyla görülüyor.
Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerovyan, ülkesinin Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından sonra ekonomik olarak büyüyeceğini duyurdu. Cumhuriyete göre Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerovyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Vahan Kerovyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden kaynaklanacak olumlu ekonomik beklentilere değindi. Ülkesinin Türkiye'de ortak sınırının açılmasının ardından ekonomi alanında büyümeye başlayacağını dile getiren Kerovyan, Ermenistan-Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasından sonra 2-3 yıl içinde %30'luk bir ekonomik büyümeye sahip olacak dedi. Kerovyan ayrıca sınırın açılması durumunda savunma düzenlemeleri de yapılacağını söyledi.
Dün gece işgal güçlerinin Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında şehit edilen 17 yaşındaki Dırar Salih el-Kefirini, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle ahirete uğurlandı. Cenin mülteci kampı camisinde cenaze namazının kılınmasından sonra şehidin cenazesi Nisan Savaşı Şehitleri Kabristanı'na gömüldü. Şehit için Direniş Hareketleri'nin Cenin'deki ileri gelenlerinin konuşma yaptıkları bir taziye toplantısı da düzenlendi. Konuşmacılar Cenin mülteci kampının işgale karşı direnişin ve başkaldırışının adresi haline geldiğini hatırlatarak burayı işgalciler için gerilmez alan haline getirinceye kadar da eylemlerin ve mücadelelerin süreceğini belirttiler. İşgal güçlerinin dün gece Cenin'e ve Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında ayrıca İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Bessam Es-Saidi, evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmıştı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Fatih Hareketi, İslami Cihat ve İslami Direniş Hareketleri yaptıkları açıklamalarda işgal rejiminin yeni cinayetini kınayarak Filistinlilerin Siyonistler karşısında direnişine vurgu yaptılar.
İşgal güçleri bu gece ve sabah ateşler yanan değişik bölgelerine yine baskınlar düzenleyerek 14 Filistinliyi evlerine basmak suretiyle gözaltına aldılar. İşgal ordusu tarafından yapılan açıklamada baskınların daha çok Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Tubas, Nablus, Türkerem ve Cenin bölgelerinde güney kesimde Beytilahin'de yoğunlaştığı ifade edildi. Gözaltına alınanlar arasında Neca Ulusal Üniversitesi öğretim görevlilerinden ve Hamas'ın aday listesi olan Buluşma Yerimiz Kudüs listesi adaylarından Doçent Doktor Mustafa Eşenar'ın da yer aldığı belirtildi. Bazı bölgelerde işgalcilerin baskınları yüzünden çatışmalar meydana geldi ve yaralananlar da oldu. Kuds Peres Haber Ajansı'nın verdiği haberde Cenin mülteci kampına düzenlenen baskında 4 gencin yaralandığı ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Bugün sabah Tubas'ın güneyindeki El Faria mülteci kampına düzenlenen baskında meydana gelen çatışmalarda birçok genç yaralandı.
Amerika hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'in tek Çin politikasına ihanetin bedeli olacağı uyarılarına rağmen Tayvan'ın başkenti Taipei'ye indi. Çin devlet medyası Çin'in Su-35 savaş uçaklarının Tayvan boğazını geçmekte olduğu haberini geçti. Tayvan başkenti Taipei'nin Songshan Uluslararası Havalimanı'na inen Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan Amerika Hava Kuvvetleri'nin Boeing C-40C tipi uçağı zaten krizler içinde bunalan dünyayı olası büyük bir krize sürüklüyor. Pelosi karşı binadan "Hoş geldin meclis başkanı" yazan ışıklarla ve "Hoş geldin Pelosi" diye bağıran bir kalabalıkla karşılayan Songshan'da uçak savar silahların üzerindeki kamuflajlar kaldırıldı. Pelosi'nin Tayvan'da yarın yerel saatle 17'ye kadar kalması, başkan ile görüşmesi ve meclise hitap etmesi bekleniyor. Ancak Çin, Tayvan boğazını sivil uçaklara kapattı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu devam ederken Amerika'dan Ukrayna'ya ek askeri yardım da geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Washington'un 50'den fazla müttefiki ve orta ile Ukrayna egemenliğiyle ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak'ta demokratik gerileme ile ilgili. Son günlerde Irak bir kez daha bir takım olaylara sahne oldu. Bu gelişmeler ve olaylar bazı grupların siyasi uygarlık yerine sokak diplomasisini takip ettiği anlamına geliyor. Irak'ta şu sıralarda yaşanan olaylar ülke içinde güç çekişmesidir. Bugün demokratik bir düzene sahip ülkelerde seçimlerle yönetim üyeleri belirleniyor. Ancak buna rağmen bu ülkelerden bazılarında göreve gelmek için diyalog ve uzlaşma yerine sokak isyanları tercih ediliyor. Irak ise ancak farklı bir rotada yer almış ve bazı siyasi gruplar özellikle Ekim 2021 seçimlerinden sonra hükümet kurma konusunda başarısız kalan gruplar ortaya koydukları tavırlarla bu ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettikleri gibi Irak düşmanlarının menfaatlerine uygun yolda adım atmaktalar. Ekim 2021'den Haziran 2021'e kadar Irak'ta hükümet kuruluşlarında rol ifa etmek için büyük çaba sarf eden Muqtada Sadr, Haziran ayında Irak'ta siyaset arenasından çekildiğini duyurdu. Sadr hareketine bağlı temsilciler de toplu olarak parlamentodan istifa ettiklerini duyurdular. Gelinen aşamada Şii koordinasyon çerçevesi başbakanlık için kendi adayını açıkladığı bir sırada Sadr grubu Muhammed Şia Es-Sudani'nin başbakanlığına karşı çıkarak kendi taraftarlarını Bağdat sokak ve caddelerine inmeye çağırdı. Sadr taraftarları ve destekçilerinin bazı gruplarla birlikte parlamento binasını basmaları ardından Sadr önceki gün paylaştığı bir tweette son olayları kendiliğinden bir devrim niteleyerek Irak'ta siyasi düzeni değiştirme vakti geldiğini kaydetti. Sadr'ın paylaştığı bu tweet parlamentoya düzenlenen baskının onaylanması ve de Irak'ta yaşanan olayların desteklenmesi anlamına geliyor. Sadr hareketi ve liderinin takip ettiği bu yol kuşkusuz Irak'ta hükümet kurma sorunlarını arttırır ve ülkedeki siyasi tıkanıklığı daha da güçlendirirken Sadr hareketinin menfaatlerine de katkı sağlamaz. Daha da önemlisi bu eylemler ve tavırlar güçlü Irak'ı kendi çıkarına görmeyen ülkeler ve aktörlere hizmet eder.
Kuşkusuz Irak'ta siyasi diyalog yerine sokak diplomasisine başvurmak ve olaylara desteklemek, işgal rejimi İsrail'in desteğiyle feshedilen bazı partisi ve sapkın grupların aktörlüğüyle Irak'ın güvenlik ve istikrarını bozabilir. İsyanlar ve sokak diplomasisi Irak'taki zayıf demokrasi zeminini de yok edip bu ülke halkının son 20 senede elde ettiği kazanımlarını ortadan kaldırabilir. Bunun için Şii koordinasyon çerçevesi Sadr'ın paylaştığı tweetin ardından hissetti şer'i ve milli sorumluluğu ve Irak'ın içinde bulunduğu tarihi zaman kesitinin önemine göre koordinasyon çerçevesinin Sadr hareketi kardeşleri başta olmak üzere tüm siyasi grupların diyaloğa davet ettiğini belirterek son sıralardaki gelişmelerin resmi devlet yapılarını da feshetme çabaları ve yasal kurumlara hakaret ve demokratik süreci bozma niteliğinde olduğunu vurguladı. Bazı kaynaklar Irak'ta Şiilerin büyük taklit merci Ayetullah Sistani ofisinin de Sadr'a gönderdiği mesajda kendisini durumun sakinleştirmeyi çağırdığını bildirdi. Irak'ta bu sürecin devam etmesi, sokaklar ve meydanlarda rol ifa edenler başta olmak üzere Irak vatandaşlarının menfaatlerini temin etmez çünkü geçici hükümetin çalışmalarının sürmesine yol açabilir. Ayrıca Irak güçlü ve daimi bir hükümetle başta vatandaşların ekonomik sorun olmak üzere çeşitli alanlardaki taleplerine karşılamaya ihtiyaç duymakta.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz OPEC Plus'ın petrol üretimini azaltması üzerine. OPEC Plus, Temmuz 2022'de günlük bazında petrol üretiminde yaklaşık 3 milyon varil azaltma yaptı. Çünkü bazı üyelere karşı yaptırımlar ve bazı diğer ülkelerde de yatırımın azalması bu grubun dünyadaki enerji krizini dizginleme gücünü zayıflatmıştır. Amerika Başkanı Joe Biden, OPEC Plus'ın kendi üretimini artıracağını temenni ederek, yaptırımlardan dolayı Rus petrolünün arzındaki azalmadan kaynaklanan sorunları telafi edebileceğini ve yakıt fiyatlarındaki artış ve enflasyon önleyebileceğini beklediğini ifade etmişti. Gelinen aşamada Amerika'da enflasyon %9'u üzerine çıkmıştır. Benzin ve motorin gibi enerji taşıyıcıların fiyatlarındaki artış enflasyon artmasında büyük rol ifa etmekte. Bu nedenle Amerika Başkanı Joe Biden ilerideki ara seçimlerde vatandaşların oylarını kazanabilmek, bu ülkenin stratejik petrol rezervini kullanmaya açma ve de petrol üreten ülkelerle kendi üretimlerini arttırmak için baskı yapma gibi acil girişimlerde bulunmayı tercih etmiştir. Bu doğrultuda şu sıralarda enerji krizi içine düşen Amerika yönetimi stratejik petrol rezervinin 20 milyon varilini piyasaya süreceğini duyurdu. Amerika Başkanı Biden'in talimatının ardından bu ülkedeki yüksek yakıt fiyatları ve ham petrolünün düşük arzını telafi etmek için Amerika'nın stratejik rezervinin kullanılması gündeme alındı. Amerika Başkanı Biden'in talebinin aksine enerji fiyatının artışından kar elde eden Suudi Arabistan yetkilileri kendi petrol üretimini arttırmak için pek olumlu tepki göstermemiş ve genel olarak mevcut şartlarda Riyad yönetimi kendi bütçe sorunlarını gidermek için petrol fiyatlarında daha fazla artış peşindedir. Buna ilaveten Riyad'ın Moskova ile gelişen ilişkilerine göre Suudiler Rusları öfkelendirecek girişimlerde bulunmak istemiyorlar.
Uluslararası ve Stratejik Araştırma Merkezi uzmanlarından Ben Cahill bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Suudi Arabistan'ın başına buyruk hareket etmekten ziyade OPEC çerçevesinde uluslararası piyasayı yönetmeyi tercih ettiğini belirtti. Bu bağlamda Suudi Arabistan, Rusya'dan mazot ve motorin ithal ederek ihracat için ham petrolünü serbest bırakmaya çalıştığına göre birçok uzman Biden'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin de sonuçsuz kaldığına inanıyorlar. Amerika'nın işgal topraklarındaki eski büyükelçisi Martin Indyk, Suudilerin petrol ihracatını artırmak konusunda şeffaf bir açıklama yapmam istemediğini, oysa ki Suudi Arabistan'ın petrol üretimi arıtma kapasitesine sahip tek ülke olduğunu, ancak Ruslarla yaptıkları anlaşmaya göre petrol ihracatını kısıtlama peşinde olduğunu söyledi. Bunun için piyasa Biden'in Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği sonuçsuz ziyaretinin ardından gelişmelere tepki göstererek ve bu ziyaret sonrasında petrol fiyatında da %2'den fazla artış yaşandı. Aslında Suudiler Biden yönetiminin yapmaya çalıştığı şeyi istemiyor ve ufukta enerji ile ilgili endişeleri ortadan kaldırabilecek hiçbir siyasi çözüm de görünmemektedir. Başka deyişle Batı, Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya yönelik geniş çaplı petrol yaptırımları yüzünden uluslararası düzeyde enerji piyasasını yeniden ayarlamak için pek bir şey yapamıyor. Çünkü Ruslar bir yandan yeni mekanizmalarla kendi petrol arzını sürdürmeye çalışıyor. Diğer yandan da Washington yaptırım uyguladığı İran ve Venezuela gibi ülkelere kendi petrolünü arz etme fırsatını vermek yerine İran'ın petrolüne yönelik yaptırımları da ağırlaştırmaya peşindedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Lakin nahnu la natawakka an tabanna bakiy.
Iranci tarjistina i v общем очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Şimdi bu ekonomik krizle ilgili bu altılı masadan çıkan aslında planlar ve stratejiler sizce yani işe yarayacak bir plan var mı? Bunların yani ortak bir fikirle bu kriz için sundukları çözümü siz nasıl buluyorsunuz?
Şimdi şöyle, muhalefetin de kamuoyunu ikna edecek bir ekonomik modeli, bir paketi yok. Bugüne kadar ciddi bir açıklamaları yok. Toplumu ikna edecek, toplumu arkasından sürükleyecek bir programları yok. Programsız desek yanlış olmaz. Şöyle savunuyorlar, hükümetin aldığı bazı milli kararlara baştan kafadan tepki gösteriyorlar, karşı çıkıyorlar ve savundukları, verdikleri mesajlar şunlar: IMF'ye gidelim, yani Uluslararası Para Fonu'na gidelim, Amerika'ya gidelim, Avrupa'ya gidelim. Yıllardır Türkiye'nin iç piyasasını bozan, dengeleri bozan IMF reçeteleriyle Türkiye düzelir diyorlar. Bu mesajları veriyorlar. Dolayısıyla muhalefetin çözümü IMF. Yani Türkiye'yi 40-50 yıldır bugüne getiren, ekonomisini zayıflatan, bütün kamu kuruluşlarını özelleştiren, dışarıya bağımlı hale gelen, aşırı ithalat yapan ülke. Diyelim son iki ayın ithalat rakamları ihracat arasındaki fark, birisi 9 milyar dolar, birisi 11 milyar dolar. Yani ayda 9 milyar, 10 milyar dolar açık veriyor Türkiye. Dışarıya az mal satıyor, dışarıdan daha çok mal alıyor. Bu sürdürülemez. Çok büyük rakam bu. 10 milyar, 9 milyar dolar. Bu doları da fırlatıyor. Türkiye'de doların fırlaması, dışarıdan gelen malların pahalı olmasının bir nedeni de bu. Muhalefetin işte en büyük sıkıntısı bu. Halkın nazarında muhalefette de çok umut göremiyor halk. Çünkü eski reçeteleri getirmişler. Ondan zaten Türkiye bu hale geldi. Hükümet de köklü bir çözüm bulup halkı ikna edemiyor. Böyle bir sıkıntıda halk anketlerde ben bunların hiçbirine oy vermeyeceğim diyor ve bu rakam yükseliyor. 34'ten 46'ya, yani %34'ten %46'ya çıktı. Bu oran çok yüksek. Türkiye'de %10, %15-20'yi geçmezdi kararsızlar. Bu kararsızların da ötesinde hiçbirine oy vermeyeceğim diyen aslında kararlı bir kesim var. Bakalım bunun gerçekten seçim havasına tam girildiğini, seçime bir ay kala, 10 gün kala bu kesim nasıl bir karar verecek?
Tahran Radyosu.
Efendim, Türkiye'nin batısında ve doğusunda AK Parti'nin az oy aldığı yerlerde erime daha da hızlı gibi gözüküyor anketlerin sonuçlarında. Şimdi gerçekten böyle mi? Yani halk nezdinde AK Parti'nin oy oranı bu kadar düşük mü ilerliyor günümüzde?
Şimdi şöyle, AK Parti aslında 20 yıllık bir parti, tecrübeli bir parti, kökleşmiş bir parti, artık tabanı var. Diyelim ilk iktidara geldiğinde %34 almıştı. Bu %42'lere, %50'lere kadar çıkmıştı. Diyelim muhalefette olan Milliyetçi Hareket Partisi de bunu başkanlık sisteminden sonra destekleyince zorunlu olarak alması gereken %1, %51 oyu beraber alıyorlar. Aşağı yukarı AK Parti'nin, hükümetteki partinin %40'larda, 35-40'larda sağlam bir tabanı gözüküyor. Bu taban ne durumda, seçim sandığında nasıl tavır alır, bu gerçekten çok ilginç olacak. Ben de tam kesin bir şey söyleyemiyorum. Kamuoyundaki araştırmalar da bunu gösteremiyor. Yani AK Parti tabanı da bu ekonomik sıkıntıya rağmen gözü kapalı bir şekilde iktidara oy verecek diye bir şey yok. Çünkü geçen yerel seçimlerde, 2019'daki yerel seçimlerde de AK Parti İstanbul'u, Ankara'yı, İstanbul'un çok önemli muhafazakar kesimin yoğun olduğu bazı ilçeleri kaybetti. Dolayısıyla ekonomik kriz o günden bugüne daha da derinleşti ve AK Parti'nin rahatı yerinde değil, garanti değil. Ama ben AK Parti'nin çok büyük oy kaybedeceğini sanmıyorum. Çünkü sadık bir seçmeni de var. AK Parti'nin bir avantajı da şu, muhalefet halka umut vermiyor. Umut vermiyor ve orada güçlü bir lider de yok. Muhalefetin en büyük sıkıntısı güçlü, herkesi toparlayacak bir lidere sahip değil. Vasat liderlerle işi götürüyorlar. Bu da halkı ikna etmiyor, memnun etmiyor. Halk hiç belli olmaz. Bu muhalefet bu işi götüremez. Bizi eskisi gibi yine IMF'nin kapısına götürür. O reçeteleri biz biliyoruz. Halka çıkar o ağır faturası. Biz yine hükümete verelim. Yine sorunu çözecekse bu hükümet çözebilir de diyebilir. Diyebilir. Yani bu önümüzdeki diyelim seçime 3-5 ay kala hükümetin yapacakları, açacağı paketler burada seçmenin karar vermesinde etkili olacak.
Anladım. Son soru olarak Sayın Ercan Bey, şimdi bu anketlerin sonuçlarında bir başka konu da HDP'nin tercihiyle ilgili. Şimdi HDP seçmeni için potansiyel adaylar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ön planda gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi sizce HDP seçmeni hiç fire vermeden Kılıçdaroğlu'na destek verir mi önümüzdeki seçimlerde?
Şimdi şöyle, Güneydoğu'da kapsamlı bir anket yapılmadı daha. Geçenlerde yapılan bir ankette bir tane Güneydoğu'da, yanlış hatırlamıyorsam Bingöl'den seçim sonuçları vermişler. Orada HDP'nin oyu neredeyse %40, %50 düşmüş. Şimdi şöyle bir hava var. HDP'nin de Güneydoğu'da, Doğu'dan çok yüksek oy, eski yüksek oy alacağının garantisi yok. Çünkü HDP çok yıprandı ve Güneydoğu'ya özellikle 2015 yılından bu yana, yani 7 yıl önce başlayan Türkiye'nin terör örgütüne karşı büyük operasyonları sonucu terör örgütü Türkiye içinde ezildi. Her gün büyük büyük operasyonlar yapılıyor dağlara, taşlara, şehirlere ve PKK çok zor durumda kaldı, ezildi içeride. PKK ezildiği için halk rahatladı. Halk yüzünü Türkiye'ye, devlete dönmeye başladı ve ben yeni bir haber hazırlamıştım. Doğu'da, Güneydoğu'da halk etkinliklere katılıyor, işte kışın dağlara çıkıp kayak yapıyor, yazın nehirlere, şeylere, göllere gidip yüzüyor, sosyal etkinliklere katılıyor, sabahlara kadar yürüyor, eğleniyor, kültürel faaliyetlere katılıyor, festivaller oluyor. Doğu'da halk eğleniyor, özgürlüğün, güzelliğin tadını çıkarıyor, terör örgütünün olmamasını. Bu mutlaka sandığa yansıyacak. Yani ciddi derecede halkta bir rahatlama, yüzünü Türkiye'ye dönme, artık bölücü örgüte yüz vermeme eğilimi var. Bu çok önemli. Ben diyorum ki HDP öyle cepte keklik eski büyük oyları alamayacak. Toplamda %6-7 oy alabilir. Öyle %15, %12, %10, %9 oy alacağını hiç sanmıyorum ben. Türkiye'de hava çok değişti, çok değişti. Halk rahatladı. Halk bir daha bu terör örgütünün baskısını hissetmek istemiyor. Bu terör örgütünün baskısı da HDP üzerinden geliyor. HDP PKK'nın siyasi kolu. Bunu herkes biliyor ve hakkında kapatma davası da açıldı. Bir de HDP'ye evlatlarını kaptırmış, PKK'ya, terör örgütüne evlatlarını kaptırmış. 13-15 yaşında, 20 yaşında fidan gibi çocukları kaptırmış anneler. 2,5 yıldır Diyarbakır'da HDP'nin önünde eylem yapıyor. Çocuklarımızı getirin, bizim çocuklarımızı siz kaçırdınız, Amerika'ya asker yaptınız, istemiyoruz diye kararlı, çok güzel bir eylem yapıyor. Ve toplumdan da büyük ilgi görüyor. Bu eylemler de PKK ve HDP'ye darbe vuruyor. Onun için çok güzel bir hava oluştu doğuda. Ve bu oyların, HDP'ye gidecek oyların çok yüzlü bir kısmı CHP'ye gidebilir ama CHP de HDP de Güneydoğu'dan umduğu oyu alamayacak. O 2015'teki hava yok Türkiye'de. Çok şeyler değişti. Türkiye içinde huzur geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 150'nin altına düşmüş içerideki PKK'lı militan sayısı. Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı da çok kararlı mücadele ediyor. Verdiği mesajlar şu: biz bu terör örgütünün kökünü kazacağız. İçeride de dışarıda da. Biliyorsunuz dışarıda da İran'la, Suriye'yle, Rusya'yla da ortak operasyonlarla da bu bölgedeki bu örgütü temizlemeye çalışıyor. PKK ve Amerika'nın uzantısı terör örgütleri bölgeden temizlenirse, inanın Suriye'de, Irak'ta düzelir, toparlar kendini ve bölgeye hakikaten başka bir hava gelir. Buradan İran'da, Türkiye'de, Rusya'da faydalanır diyorum.
Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Ercan Bey.
Ne demek, ben teşekkür ediyorum, iyi günler diyorum, saygılar diliyorum.
Teşekkürler, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye'de seçim gündemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini ve fikirlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Lübnan Hizbullah Genel Sekreterinin gelecekte direnişin Siyonist rejime yönelik davranışının Beyrut ile Tel Aviv'in dolaylı müzakerelerinin sonuçlarına bağlı olduğunu vurgulaması, İran'ın nükleer müzakerelerdeki baş müzakerecisi Ali Bakri Keren'in Twitter sayfasında diğer tarafında aynı şeyi yapmaya hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede tamamlamaya hazır olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, İttilaat gazetesinde Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Yürütme Konsey Başkanı düşmanların Lübnan'a yönelik komplolarına değinerek, direnişin ve silahlarının Lübnan'ı ve çıkarlarını savunmak için en iyi seçenek olduğunu vurguladı. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Seyyid Haşim Safiyeddin şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, bazı uzlaşmacı ülkeler ve bazı dar görüşlü Lübnanlılar direnişi silahsızlandırmaya ve direnişe ve Lübnan'a karşı komplo kurmaya çalışıyorlar. Ve bu bize, ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi savunmak için direnişin ve silahlarının en iyi seçenek olduğunu gösteriyor. Lübnan'da ulusal ve tarihsel bağlamda kök salmış bu direnişin onurlu ve büyük bir toplum inşa ettiğini, aynı zamanda direnişin büyük toplumsal deneyimler sağladığına ikna olmak isteyen insanlar var. Onlar direnişin iyi yönetim, planlama ve siyasi, sosyal ve kültürel vizyona sahip kurumlar inşa ettiğini ve her alanda var olduğunu ve tüm bu faaliyetleri Lübnan ve halkının çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiğini bilmiyorlar.
Risalet gazetesinde İran'ın Siyonist rejimin bölgedeki maceracılığı konusunda uyarıda bulunması, Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı herhangi bir ateşkesin kabul edilmesinin geçtiğimiz aylarda elde edilen somut kazanımlarla bağlantılı olduğunu vurguladı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümet Başbakanı Abdulaziz bin Habtur yaptığı açıklamada şöyle dedi. Siyasi konseyin ve hükümetin herhangi bir ateşkes anlaşması son birkaç aydaki somut başarılara bağlı. Abdulaziz bin Habtur 7 yıldır askıya alınan işçi maaşlarını ödenmesi ve Sana Havaalanı'nın birden fazla seyahat noktası için yeniden açılması ihtiyacı gelecekteki ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesinin önünü açacak dedi. Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abluka'nın kademeli olarak kaldırması çerçevesinde ateşkes konusunda mutabık kaldık ve ateşkes vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlamıyorsa bu ateşkese ihtiyaç yok açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde OPEC Genel Sekreterinin İran'ın petrol piyasasının istikrarında önemli bir rol oynadığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC Genel Sekreteri Haysem El-Gais, Kuveyt'in El Ray gazetesine verdiği röportajda İran'ın bu örgütün en önemli kurucu ülkelerinden biri olduğunu ve petrol piyasasının istikrarında önemli bir rol oynadığını söyleyerek İran ve Venezuela OPEC'in en önemli ülkeleri arasında ve piyasanın istikrarındaki rolleri büyük dedi. El-Gais, OPEC gücünü çevresindeki tüm koşullarına rağmen ülkelerinin uyumu ve dayanışmasında almaktadır ifadelerini kullandı. El-Gais, OPEC petrolün olan yatırımların azalmasının mevcut fiyatları artıracağı mesajını dünyaya sürekli vermektedir dedi. El-Gais yıllık 500 milyar dolar mevcut üretim seviyesini günde 100 milyon varilde tutmak için gereken yatırım miktarıdır diye kaydetti. Dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacak çözümlere ulaşmak için herkesin dahil olduğu bir yol haritasına ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden El-Gais, Libya'nın petrol piyasalarında önemli yerini geri almasını umut ediyoruz. Ayrıca Irak, OPEC'in desteklenmesinde rol oynayan en büyük ikinci üreticidir dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aşura kıyamında hür olmanın konumu.
Muhterem dinleyiciler, Muharrem ayında Aşura kıyamında hür olmanın konumu isimli özel sohbetimizde birlikteyiz.
Bu sohbetimizde hürriyet ve hür olmanın önemi hakkında konuşacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. Zalimlerden ve cefa edenlerden şiddetli bir intikam alacak olan mazlumlar, mağdurlar ve hüllere bu dünyada yeryüzünün mirasçısı olacaklarını ve ahirette daima nimet ve rahatlık içerisinde olduklarını vaat eden cennet ve cehennem sahibi Allah'a sığınıyoruz. Selam olsun dünyanın tüm mazlum ve özgür insanlarına zulme ve cefaya karşı asla tahammül etmeyen, adaleti tesis etmek için hayatlarının sonuna kadar mücadele edenlere selam olsun.
Hürriyet sıfatı her zaman övülmüştür ve gerçek özgür insanlar her zaman kendilerini bu sıfatla süslemeye çalışmışlardır. Peki bu özelliğe nasıl ulaşacağımızı ve dünyanın özgür insanları arasında nasıl olacağımızı biliyor muyuz? Kur'an kültüründe izzet ve hürriyet, manevi güce ve büyüklüğe ulaşmak demektir. İnsana iyilik ve metaneti aynı anda sağlamak, zalimler ve cefakarlar karşısında asla pes etmemek ve mağlubiyeti kabul etmemek gücü veren büyüklükten bahsedilmektedir. Bu özelliği kendisinde geliştiren kişi her zaman hakikatin önünde boyun eğer ve aynı zamanda kendini başkalarını kölece takip etmekten sakındırır. Böyle bir insan ne zulme tahammül eder ne de başkalarını ezer.
İslam tarihinde sevgili İslam peygamberinden kıymetli ailesine ve ehlibeytine kadar hayatları asalet ve hürriyetin tecellisi olan erkek ve kadınlar her zaman olmuştur. Fakat hürriyetin en bariz ve muhteşem örneği dünyanın hür insanların efendisi Hüseyin bin Ali aleyhisselam'dan başkası değildir. Onur ve hürriyetin önünde duran zulüm ve yolsuzluk ne kadar açık ve bariz olursa bu onur ve mücadele de o kadar parlayacak. Hüseyin bin Ali aleyhisselam ile Yezid bin Muaviye arasındaki yüzleşmede aynı şekilde oldu. Yezid'in düşünceleri ve davranışları hakkında tarihin aktardıkları onun sefahat ve küfür davranışları içerisinde olduğunu gösterir. Açık açık içki içer ve sarhoşken İslami değerlere doğrudan hakaret eden şiirler okurdu. Bir grup Medineli Yezid ile görüştükten sonra onu şöyle tanımladı. Anneleri, kızları ve kız kardeşleri ile yatan, şarap içen ve namaz kılmayan bir adamdır. Yezid bin Muaviye zulmü, fitnesi ve dinsizliği ile dünyaca ünlüydü ve karşısında duran kişi adalet, taharet ve adalet yoluydu. Hüseyin bin Ali aleyhisselam da Allah Resulü ailesinin 5 üyesinden biriydi ve Ehl-i Beyt'tendi.
Ahzab suresinin 33. ayeti ise bu kutsal Ehl-i Beyt hakkında indirilmiştir. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Medine valisi Hüseyin ibn Ali aleyhisselama kendisinden İslam ve Müslümanların lideri olarak Yezid bin Muaviye'ye biat etmesini istemek için çağırdığında İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey emir! Sen çok iyi biliyorsun ki biz peygamberin ailesi ve tebliğ hazinesiyiz. Evimiz meleklerin gelip gittiği, Kur'an'ın indirildiği ve Allah'ın rahmetinin olduğu yerdir. Allah İslam'ı bizimle başlattı ve bizimle birlikte dünyaya yayacak. Ancak Yezid şahsiyeti ve tavırlarında günahkar, açgözlü, kana susamış, köleci ve aşağılanmış, korkusuzca suç işleyen, Allah'ın kanunlarına ilgisiz kalan biridir. Benim gibi biri, Yezid gibi birine asla biat etmez. Thank you.
O zamanlar Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve Yezid bin Muaviye'yi tanıyan herkes için Hüseyin'in Yezid ve Yezidilere biat etme rezilliğine asla boyun eğmeyeceği gün gibi ortadaydı. Hüseyin'in haklı olduğunu ve Yezid'in İslam'ın temsilcisi ve lideri olmadığını herkes biliyordu. Ama soru şu ki, namaz kılan, oruç tutan ve Kur'an okuyan Müslümanlar gerçeği bildikleri halde sevgili İslam peygamberi Ehl-i Beyt'ini neden şehit düşürdüler? Neden ona karşı kılıç kullandılar ve Ehl-i Beyt'i esir düşürdüler? Farzları ve müstahapları yapmak, insanın kalbini temizlediği, günah işlemesine engel olduğu bir gerçek değil midir? Allah-u Teala, Ankebut suresi 45. ayetinde namaz kılmanın her çirkin ve kötü işi engellediğini söylememiş midir? O halde neden Kufeli Müslümanların elleri en iyi mahlukların kanı ile bulaşmıştı?
Tahran Radyosu.
Alimler namaz kılmakla namazı ikamet etmek arasında bir fark olduğuna inanırlar. İkame etmek, bir şeyi tesis etmek, namaz ise Allah'ın kulluğunun tecellisi anlamına gelir. Yani namaz ikame etmek, Allah'ın hem iç hem de dış dünyada kulluk temellerini atmak demektir. Bütün Müslümanlar aynı anda ve tek bir kıbleye yönelerek namaz kılarlar. Fakat dünya ve maddi arzuların kölesi olmayan, dünyaya olan sevgisi gözünü ve kalbini kör etmemiş olanlar namazı hak ile eda edebilirler, namazlarını ikame edebilirler. İmam Ali aleyhisselam ise bu hususta şöyle buyuruyor. Kim bir şeyi severse sevgisi gözünü kör eder, kalbini hasta eder. Artık ne iyi görebilir ne de iyi duyabilir. Şehvet onun aklını, dünya ise kalbini öldürür. Böyle bir insan dünyanın kölesidir ve dünya servetinin ve hırslarının bir kısmını elinde bulunduranlarının esiridir. Onlar Allah'tan gelen hiçbir yasaklayıcının sözünü dinlemezler ve hiçbir öğüt verenin öğütlerini dinlemezler.
Bir Müslüman namaz kılarken ve Kur'an okurken bir ve tek olan Allah'ı sevmek yerine kalbinde dünya malı ve hırsı sevgisini beslerse namazı fayda etmeyecektir. Dünya malına hırs, haram malın hayata giriş kapısıdır ve İslam peygamberinden bir kimse haramdan bir lokma yerse 40 gün namazının kabul edilemeyeceği rivayet edilir. Yine Peygamber Efendimiz'den naklen harman yiyip ibadet etmek, akan kum üzerine bina yapmak gibidir diye buyurulmuştur.
Evet, Hüseyin aleyhisselamı savaşa çağıranlar ve ona karşı savaşanlar da namaz kılıyor ve oruç tutuyorlardı. Fakat kalpleri dünya malı sevgisiyle, karınları ise haram malla doluydu. Aşura günü İmam Hüseyin aleyhisselam, uyuyanları sözleriyle ikinci kez uyandırmaya niyetlendiğinde Yezid'in ordusu öyle bir kargaşa ve gürültü çıkardı ki imamın sesini kimse duyamadı. Bu sırada İmam Hüseyin aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Benimle savaşmak için ayartıldınız ve şimdi bu paralar yüzünden karınlarınız haramla doldu. Haram yediğin için hiçbir şey anlamıyorsun ve hiçbir ibadet size kabul ve tesir etmiyor, sözlerimi dinletmiyor.
Sonuçta güç ve mevki sevgisi ve dünya malına hırs bazı Müslümanların sadece hürriyetten uzaklaşmalarına değil, bir bebeğe bile merhamet edemeyecek kadar gaddar olmalarına neden olmuştur. Uzun yıllar namaz kılanlar ve oruç tutanlar bütün ahiretlerini bir avuç dinar ve dirheme satmış ve böylece tüm yaptıklarını değersiz kılmışlardır. Öte yandan bir ve tek Allah sevgisiyle dolu olan Hüseyin ve arkadaşları kulluk temellerine zulüm ile mücadele ederek atmışlardır. Görünüşte öldürülen ve mağlup edilen özgün insanlar gerçekte hayatlarını feda ederek namazlarına ikame ettiklerini göstermiş ve tüm tarih için özgürlük örneği teşkil etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Aşura kıyamında hür olmanın konumu hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur tefsirinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde önceki sohbetimizin devamı olarak Hadid suresinin 10 ve 11. ayetlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Geçen sohbetimizde Allah'a iman etmenin bazı araçlar gerektirdiğini, bunlardan birinin Allah yolunda infak etmek olduğunu belirttik. Bu ayetler ise iki konuya vurgu yapıyor. Birincisi, kritik ve tehlikeli şartlarda kendi mal ve canından vazgeçerek İslam ve Müslümanlara yardım edenlerin, Müslümanların güçlü oldukları zamanda infak ve cihad eden Müslümanlara nazaran Allah nezdinde daha üstün konumdadırlar. İkincisi ise Allah yolunda infak edilenin aslında Allah nezdinde miras bırakıldığı ve Allah'ın da kıyamette onun birkaç misli mükafat vermesidir. Veya muhtaçlara borç olarak verdiklerinizin Allah'ın sizden almasıdır. Sanki siz muhtaçlara değil Allah'a kredi vermişsiniz gibi. Bu ayetlerden şunları öğrenmekteyiz. Savaşçı Müslümanlara maddi destek sağlamak ve cihada katılmak ve zalimlere karşı mücadele etmek Allah'a iman etmenin araçlarındandır. Tehlikeli ve zor şartlarda görevi yerine getirmek normal şartlardaki ile aynı değil. Şartlar ne kadar zor olursa o amelin değeri ve mükafatı da o kadar fazladır. Yapılanın görünüşü, Allah tarafından verilen mükafatın ölçüsü değil. Bazen insanların yaptıkları görünüşte aynı olabilir fakat eşit mükafatı olmayabilir. Zira Allah kullarının davranışlarını, onların niyetleri ve hedeflerine göre mükafatlandırır. İnfakın yanı sıra faizsiz kredi, İslam'ın muhtaçların sorunlarını çözme yollarından biridir. Bu tarz kredinin bereketleri vardır. Örneğin toplumda servet dağılımının ayarlanması, toplum bireyleri arasında dayanışma ve gönül birliğinin güçlenmesi, insanların haysiyetinin korunması ve iflaslarının engellenmesi gibi.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير.
Şimdi de Hadid suresinin 12 ve 13. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün kendilerine arkanıza dünyaya dönün de bir ışık arayın denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır. Bu ayetler gerçek müminlerin kıyamet günündeki durumuna değinerek şöyle anlatıyor: İnsanların imanı kıyamette nur gibi tecelli eder. Bu nur onların önünden ve sağ taraflarından hızla hareketlidir ve onları birren cennete hidayet eder. Bu nur insanların iman ve salih amellerinden kaynaklandığı için her birinde farklıdır. İmanı daha güçlü olanların nuru daha uzakları aydınlatırken, imanları daha zayıf olanların nuru daha azdır. Fakat küfür ve nifak mutlak karanlık olduğundan kıyamette de karanlık şeklinde görülür. Bu yüzden kalplerinde iman olmayan, görünüşte kendilerini mümin gösteren fakat gerçekte nifak edenler ise kıyamette küfür ve nifak karanlığında bir ışık arayacaklar. Onlar müminlere kendi nurlarından onlara da vermelerini, böylece o nurun ışığında yolu bulmalarını isteyecekler. Fakat onlara hayır cevabı verilecek ve arkaya dönerek nur kazanmalı gerektiklerine vurgu yapılacaktır. Onlar da bu nuru geride bıraktıkları dünyadan kazanmaları gerektiğini görecekler. Kıyamet günü amel ve bu nur kazanma günü değildir. Bu durumda söz konusu iki grup arasında aniden bir kapısı olan bir duvar örülecektir. Fakat bu büyük duvar veya bu kapının iki tarafı birbirinden tamamen farklıdır. İçinde rahmet, dışında ise azap vardır. Orada bu insanların dünyada yaptıkları ameller görünecek ve cennetlik mi yoksa cehennemlik mi oldukları orada belli olacak. Bu ayet-i şerifelerden şunları öğrenmekteyiz: kadın ve erkek ahlaki ve manevi değerlere ve erdemliğe ulaşmakta veya nifak ve ikiyüzlülük gibi ahlaki rezaletlere düşmekte eşitler ve bu konuda kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. İman nuru kıyamette tezahür edecektir ve müminlerin ebedi cennete kılavuzluk edecektir. Dünyada cehalet, şirk ve nifaktan ayrılmayanlar ahirette de karanlıkta kalacaklardır. Müminler ve münafıklar bu dünyada yan yana yaşıyorlar ve birbirlerinden ayırt edilemiyorlar. Fakat kıyamette insanın batını aşikar olur ve aralarında ayrılık düşer.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان
yesari vel yusri efza.
İlahi. Şimdi de hep birlikte Hadid suresinin 14 ve 15. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
Yunadunhum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
Münafıklar müminlere şöyle seslenirler: biz de dünyada sizinle beraber değil miydik? Müminler de derler ki evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan odur. Orası gidilecek en kötü yerdir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Müminler biz seninle beraber değil miydik? Nasıl olur da aniden bizden ayrıldınız? Diyen münafıklara hitaben, evet, her yerde beraberdik. Sokakta ve çarşıda ve iş yerinde ve diğer yerlerde. Fakat siz kendi yolunuzu bizden ayırdınız ve inançlar ve davranışlarda aramızda fersah fersah mesafe vardı diyorlar. Ayetler insanların cehennemlik olmalarının 5 sebebi olduğunu belirtiyor. Birincisi, insanda küfür ve nifaka sebep olan zamanın fitnelerine kapılmak. İkincisi, kendi görevlerini yerine getirmemek ve iman ehli olanlardan zayıflık ve sarsılmayı beklemek. Üçüncüsü, dini inançlarda şüpheye düşmek. Dördüncüsü, dünyevi uzak arzulara kapılarak onlara aldanmak. Ve beşincisi ise Allah'a karşı gurur ve kibre kapılmak. Bu dünyada bazı suçları ve küfürlerin cezasını paraya çevirme imkanı vardır. Fakat kıyamette cezadan kurtulmanın hiçbir yolu yoktur. Ve dünyevi mal ve servet veya evlatlar ve tanıdıklar ise insan için hiçbir yarar sağlamazlar. Bu ayetlerden şunları öğrenmekteyiz. Bir ömrü yan yana geçirdiğimiz birçok dost, akraba ve iş arkadaşımızın her biri kıyamette kendi amellerine göre cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Dünyaya aldanmak ve uzak arzulara kapılarak gönül bağlamak, Allah'a ve kıyamete şüpheye düşmeye ve Allah'a karşı yersiz gurura kapılmaya sebep olur. Allah'ın velayetinden çıkan kimse, sonu cehennem olan şeytanın velayetine girmiş olacaktır. Değerli Değerli dinleyiciler, Bir Nur tefsirinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.